Podcast dinle.
Merhabalar, ben Hulusi Derici. Tekrar selamlar, sevgiler. Size 3. sohbetimde satan, yapışan, işe yarayan, tutan fikirlerin 6 ilkesinin ikincisi olan somutluktan bahsetmiştim. Ve örneklerle açıklamıştım. Neydi bu 6 ilke? Bir kere daha hatırlayalım. Birincisi beklenmediklik, ikincisi somutluk, üçüncüsü güvenilirlik, dördüncüsü duygular, beşincisi hikayeler, altıncısı ise basitlik. Ancak basitliğin ekstra bir önemi var idi. Bu 6 ilkenin diğer tümünde basitlik olmalı. Çünkü insan zihni karmaşayı sevmez, basitliği sever. Şimdi bugün 3. ilke güvenilirlik konusunu paylaşacağım sizinle. Fikriniz, teklifiniz, vaadiniz, sunduğunuz şey her neyse o, tüketiciye sunduğunuz şey güvenilir mi? Tüketici buna nasıl güvensin? Çünkü insanlar şüphecidir. Yeni bir mesaja, vaade, ürüne öyle kolay kolay hemen inanmak istemez. Desteksiz atılan vaatlere de inanmaz ve güvenmez. Mesajınızı, vaadinizi güvenilir hale getirebilmek için güvenilir bir kaynağa ihtiyacınız var. Güvenilir bir kaynağa dayanmalısınız. Masaya dayanmak yetmez. Tüketici sizden gelen mesajları çünkü hayatı boyunca biriktirdiği kişisel deneyimlerinin, bilgilerinin ön yargılarını süzgecinden geçirir. Hepimizin deneyimleri, bilgileri, hepimizin ön yargıları var. Yeni bir bilgi, yeni bir fikir, yeni bir vaat, yeni bir ürün kendisine sunulduğu zaman işte o tüm biriktirdiği deneyimler, bilgiler ve özellikle de ön yargıların süzgecinden geçirir. Ayrıca bir de sadece kendisiyle kalmaz, çevresinin yani arkadaşlarının, dostlarının, güvendiği insanların deneyim, bilgi ve ön yargılarını da tabi tutar sizden gelen mesajı, vaadi. Onların da süzgecinden geçirir dolayısıyla. Yani sunduğunuz ürüne, mesaja, vaade güvenmeleri, inanmaları için ikna edici bir güvenilirlik kaynağı bulmak zorundasınız. Ararsanız bulursunuz ama aradığınız şey hangi meşhur oynatayım reklamımda, nasıl komedi yapayım, nasıl bir şarkı yapayım, jingle yapayım filan olursa o zaman bulamazsınız çünkü zaten aramıyorsunuz demektir bir güvenilirlik kaynağı. Mesela otoriteler mesaja güvenilirlik katar. Yıllardır duyduğumuz o İsviçreli bilim adamları, üstün Alman teknolojisi filan gibi söylemlerin ardında aranan güvenilirlik idi. Fakat bunlar bayatladı. Artık daha yeni şeyler bulmak lazım. Çünkü çok bayatladılar. Mesela insanların özendiği ünlüler de mesaja güvenilirlik katar. Vaadinize, mesajınıza insanların özendiği ünlülerden destek alarak güvenilirlik katabilirsiniz. Mesela çok bilinen bir örnek vereyim. Burada zamanımızda dar en meşhur örneklerden bir tanesi dünya çapında. Michael Jordan ve Nike. Michael Jordan o dönemlerin en ünlü basketbolcusu. Nike daha yeni bir marka. Michael Jordan gerçek hayatında da Nike'yi giyerek bir işbirliği yaptılar ve Air Jordan diye bir ayakkabı tasarımı yaparak adını verdikleri, Jordan adını verdikleri bir ayakkabı yaptılar. Uzun yıllar reklamlarında da birlikte çalıştılar. Bu çünkü çok iyi bir basketçiydi ve Nike'da çok iyi bir basket ayakkabısı olduğunu ikna etmek, inandırmak, güvendirmek istiyordu ve gerçek hayatında ve maçlarda da o ayakkabıyı giyiyordu. Ondan sonra çok sayıda tabii sporcuyla işbirliği yapan diğer markalarda oldular ama bu en zirvesiydi ve en hatırlanan, en bilinen ve hatta bazen kitaplara konu oldu. Michael Jordan mı Nike doğurdu, Nike mi Michael Jordan'ı doğurdu diye makaleler yazıldı. Mesela benim çocukluğumda Anadolu kasabalarında kestaneciler vardı. Aileler yazın parka çıkarlarken, dışarıya gezmeye çıkarlarken sıra sıra 8-10 tane kestane arabası, pişirmiş kestanelerini satan kestaneciler vardı. Bir tanesi kaymakam da benden aldı diye bağırırdı mesela. O kaymakam oranın en büyük adamı, otoritesi. Ondan daha üstünü yok. Dolayısıyla kaymakam oradan aldıysa vardır bir bildiği. Kaymakamdan bir referans alırdı. Bir güvenilirlik unsuru olarak onu söylerdi. Mesela rakipten referans almak da mesajınıza, vaadinize güvenilirlik katar. Amerika'dan bir örnek vereceğim. Sonra da bizden bir örnek vereceğim. Bizim marka ajansla yaptığımız bir işten örnek vereceğim. Wendy's örneği. Wendy's hamburgerleri Türkiye'de bir ara geldi gitti. Bir Akmerkez'de bir restoran açtı. Bir tane işte Söğütlü Çeşme'de Kadıköy altı yolda açtı. Sonra çekildiler Türkiye'den. Wendy's'in 80'lerde yaptığı bir kampanya. 80'li yaşların 3 yaşlı ton altın kızlar, Clara Peder içinde en matrak, en zayıf, kara kuru olan, çelimsiz olan bir hamburgercidedirler. Bu belli ki McDonald's. Önünde bir yuvarlak kocaman ekmek, içinden çıkan yuvarlak bir et ve küçük büzüşmüş piştikten sonra, yağlarından arındıktan sonra. Bakıp garip garip ekmeği açıp içindeki o minicik köfteye bakıp, yuvarlak köfteye bağırır. Et nerede diye. Where is the beef? Where is the beef? Diye bağırır. Bununla doğan reklamı reklam Clara Peder ölene kadar da onunla sürdürdüler reklamı ve bu et nerede diye bağırması her reklamda bir espri unsuruydu. Bu gerçekle örtüşüyordu çünkü o zaman McDonald's'ın etleri piştikten sonra büzüşüp ekmekten daha dar çap. Reklamda bu biraz karikatürize edilmişti, daha da küçüktü gerçeğinden ama gerçeğinde de ekmeğin çapı köftenin çapından daha büyük bitmiş olarak size geldiği zaman. Wendy's ise kare et kullanıyordu ve etlerin dört köşesinden yuvarlak ekmekten taşıyordu etler. O yüzden de daha fazla et daha fazla lezzet diyordu reklamın sonunda. Burada rakipten referans alıyordu mesela. McDonald's'ın bir gerçeğinden yola çıkarak oradan referans alarak kendi gerçeğini gösteriyordu ve çok da ikna ediciydi. Wendy's yapan işlerden bir tanesidir Amerika'da bu iş. Bizim Audi'de asla bulamayacağınız aksesuarlar kampanyamızda da yine rakipten referans aldık. En bilinen, en itibarlı, en prestijli, zengin arabası diye bilinen Mercedes. Audi ise çok yeniydi. 1999'da Türkiye'de çok yeniydi. Hatta benzin istasyonunda benzin pompacısı Audi ile giden birisi bir yere park ettiği zaman şu halkalı arabası sizin mi? Oradan çekiverin başka bir tarafa derdi ama bir Mercedes, bir BMW geldiği zaman ona izzet ikram büyüktü. O yüzden biz de rakipten referans aldık. Sonradan görmede olsa birçok zengin Mercedes alıyordu. Ve hiç ummadığınız krolukta ama zengin, kroyum ama para bende diyen zenginler Mercedes alıyorlardı. Bu bir gerçekti. Bu gerçekten yola çıkarak, rakipten referans alarak biz o kral aksesuarları göstererek Audi'de asla bulamayacağınız aksesuarlar diyerek bir reklam kampanyası yaptık. Bu reklam kampanyası son derece de ikna ediciydi. Çünkü Mercedes'te bunlar vardı. Audi'de yoktu çünkü zaten Audi yeniydi pazarda. Çok da fazla kimse de yoktu bu araba. Bu kampanyanın arkasından 6 lüks otomobil arasında pazar payı Audi'nin, yani İtal Otomobilciler Derneği 6 lüks otomobil sayıyordu. Öyle veriyorlardı veriyi. Mercedes, BMW, Volvo, Saab, Jaguar ve Audi diyorlardı. Lüks otomobil segmentinde bu 6 markanın verilerini bildiriyorlardı. Burada pazar payı Audi'nin 10.2'den 25.7'ye çıktı bu kampanyanın akabinde. Mesela ayrıca ayrıntılar da mesajınıza güvenilirlik katar. Yuvarlak rakamlar, yuvarlak hikayeler, detaysız hikayeler, detaysız rakamlar işe yaramaz. Çünkü çok ikna edici olmazlar. Mesela somutluk maddesinde de, somutluk ilkesinde de anlatmıştım. Yani küsuratlı rakamlar verirseniz daha ikna edicidir. Bu doğru olmalı. Bu kadar ayrıntı verebildiğine göre doğru olmalı diye düşünür insanlar. Ya da bir hikayeyi ayrıntılı bir şekilde anlatırsanız, detaylı şekilde bu kadar detaylı olan hikaye uyduruk bir hikaye olamaz diye düşünürler. Dolayısıyla yuvarlak kestirip atmayın. Güvenirlik için ayrıntılı bilgi verin. Ayrıntılar ikna edicidir. Anti otorite olanlar da mesajınıza güvenirlik katar. Nasıl otoriteler mesela işte basketbol otoritesi Michael Jordan Nike'a bir güvenirlik kattıysa hiç otorite olmayan birileri de mesajınıza güvenirlik katabilir. Mesela yeni bir şampuanın reklamlarında ışıl ışıl sağlıklı saçlar, gürül gürül saçlar vaat etmesi mi işe yarar? Yoksa sevdiğiniz bir arkadaşınızın ya vallahi yeni bir şampuan keşfettim XYZ marka, saçlarımı hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Işıl ışıl gürül gürül yaptı saçlarımı, hem de kolayca şekil alıyor. O kadar memnunum ki bunu keşfettiğime demesi mi daha fazla işe yarar? Tabii ki şampuan otoritesi olmasa da arkadaşınızdan duyduklarınız çok daha fazla güven verir size. Bu da işte anti otoritelerin de işe yarayabildiğinin bir örneğidir. Şimdi bakın Aziz Yıldırım Fenerbahçe'nin efsanesi olmuş oyuncu Alex'i kovduktan sonra Alex'i çok seven Fenerbahçe taraftarları isyan etmesin onları susturayım düşüncesiyle Alex'i haklı yere kovduğuna ikna etmek için Alex'in çok yakın arkadaşı olan tercümanı olan hemen hemen her gününü bir beraber yaşadığı tercümanı Samet'ten destek aldı hatırlarsanız çıktı ekranlara. Samet bu da. Bütün tercümeleri yapan bu çocuk. Doğru yanlışı söyleyerek anlatsın. O söylesin doğru yanlışı. Şimdi Samet beni aldı. Alex sizinle görüşmek istiyor dedi. Saat 4'e gelin dedim. 4'ü şey keşe geldiler. Öyle mi? Öyle mi? Söyle. Söyle. Fenerbahçe kulüp başkanını beklettiler. Öyle mi? Söyle. Doğru mu? Doğru. Odaya girdi. Bacak bacak üstüne attı. Eline şeyini aldı. Telefonunu aldı. Devamlı yazıyor. Kafa önde. Yüzüme bakmıyor. Öyle mi? Konuş. Doğrular söyle Samet. Herkes duysun. Herkes duysun. Söyle. Kamuoyu duysun. Doğru mu? Doğru. Şimdi bu dün gibi gözümüzün önünde. Fenerbahçe otoritesi olmayan, sadece bir Alex'in arkadaşlığı olan ve tercümanı olan Samet'ten güvenilmek için destek istemiştir. Bunu da çok iyi yapmadı. Ama yine de birilerini ikna etmiş olmalı. Efendim bugün de üçüncü ilke güvenirlik üzerine konuştuk. Satan tutan işe yarayan fikirlerin altı ilkesinden güvenirlik de burada bitti. Bir dahaki hafta belki iki hafta sonra tekrar görüşmek üzere. Sevgiler saygılar.
Podcast dinle.